Ayrım 21, sayfa 225. Son eser, James Clavell. Peter Marlowe duvarın yanında yürüyen adamlara katıldı. Yolu kuzeye doğru izledi. Sonra köşeyi döndü, kapı önündeydi. Kolundan bantı çıkarınca çıplak kalmış gibi oldu. Sanki herkes ona bakıyormuş da bir subayın kol bantını niçin takmadığını merak ediyormuş gibi geliyordu. 200 metre kadar ileride yolun batı ucu vardı. Barikatları açmışlardı. Tam da çalışma gruplarının dönüş saatiydi. Çalışanlardan çoğu bunalmış durumda geri dönüyordu. Kimi mutfakta yakılması için odun kesmiş, kimi de bunları taşımıştı. Peter Marlowe 2 gün sonra böyle bir çalışma grubuyla gitmek zorunda olduğunu hatırladı. Havaalanındaki çalışma gruplarına katıldı mı o kadar üzülmüyordu. Kolay işte, ama odun işi başkaydı. Kütüklerle uğraşmak tehlikeliydi. Birçoğunun bu yüzden hayatı tehlikeye girmiş, kaza geçiren çok olmuştu. Kiminin kemiği kırılmış, hemen hemen hepsinin de bilekleri burkulmuştu. Kapının gerisinde bir askeri polisle Koreli bir nöbetçi vardı. Koreli duvara yaslanmış sigara içerken geçenlere yan gözle bakıyordu. Askeri polis de çalışma gruplarını gözetlemekteydi. Peter Marlowe ikisine de sezdirmeden hapishaneye girmişti. Kalabalığa karıştın mı onlardan biri olmak kolaydı. Hücre blokları arasında yolunu buldu, demir basamaklara kadar kalabalığın içinde sürüklenerek gitti. Her yer doluydu. Yataklar, basamaklarda, koridorlarda, kapıları açık hücrelerde. Bir kişilik hücrede 5-6 kişi, her yanından gelen basınç dayanılmaz gibiydi. En çok kokuydu onu rahatsız eden. Çürümeye başlamış, yıkanmamış gövdelerden gelen korkunç koku. Hapishane duvarlarının kokusu. Peter Marlowe sonunda 54 numaralı hücreyi buldu. Kapı kapalıydı. Açıp girdi. Mac ve Larkin gelmişlerdi. Aman yahu, buranın kokusu öldürecek beni. Larkin, beni de dostum, beni de dedi. Terliyordu, Mac de terliyordu. Hava sıkıcı, kalın duvarlar bunaltıcıydı. Yılların pisliği, yılların kokusu, yılların duvarları. Hücre 1,5 metre genişliğinde 2,5 metre boyundaydı, olsa olsa. Tam ortasında yere yapışık bir yatak vardı. Yatağa yapışık da taş bir yastık. Yatağın bir tarafında da tuvalet vardı, bir delik. Duvarlardan birinin üstünde demir parmaklıklı pencere görünüyordu. Ama duvar en aşağı 50 santim genişliğinde olduğundan gökyüzünü görmek olanaksızdı. Larkin, ''Hey Mac, birkaç dakika daha bekleyelim, sonra bu kahrolası yerden çıkalım.'' diye homurdandı. ''Tamam ahbap.'' Peter Marlowe her yerinden terler süzülerek, ''Hiç olmazsa kapıyı açalım.'' dedi. Larkin huzursuz, ''Kapalı olması daha iyi.'' diye yanıtladı. ''Daha güvenli.'' ''Burada yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim.'' dedi Mac. ''Ya, iyi ki dışarıdayız.'' Mac yatağın üzerindeki battaniyeleri göstererek, ''Hey Larkin'' dedi, ''bu hücrede bulunması gereken heriflerin nerede olduğunu merak ediyorum. Hepsi de çalışma grubuyla gitmiş değil ya.'' Gittikçe huzursuzlaşan Larkin, ''Bilmem.'' diye mırıldandı. ''Bir an önce çıkalım şuradan.'' Kapı açıldı, kral keyif içinde daldı içeri. ''Selam arkadaşlar.'' Kolları paketlerle doluydu. Yanında da yine eli kolu dolu olan Tex vardı. ''Yatağın üzerine koy Tex.'' dedi. Tex elektrikli ızgarayı, tencereyi yatağın üzerine koyup kapıya bir tekme attı, kapattı. Kral Tex'e ''Biraz su bul.'' dedi. ''Hemen.'' ''Larkin, ne oluyor, neden bizi görmek istedin?'' diye sordu. Kral güldü. ''Şimdi kendimize güzel bir ziyafet çekeceğiz.'' ''Tanrı aşkına, yani bizi buraya yalnız yemek için mi getirdin?'' ''Bu işi kendi yerimizde neden yapmadık?'' Larkin fena halde kızmışa benziyordu. Kral ona bakıp güldü, sırtını döndü, bir paketi açmaya başladı. Tex su bulup dönmüştü, tencereyi elektrik ocağının üzerine koydu. Peter Marlowe tam ''Raca bak ne diyeceğim'' diyordu ki durdu. Kral güzel iri fasulyeleri suyun içine koymaya başlamıştı. Sonra tuzla 2 kaşık şeker ekledi. Sonra dönüp başka bir paket açtı. Muz yaprakları da sarılı bir şey çıkardı. Vay anasına! Hücrede ansızın derin bir sessizlik ve büyük bir şaşkınlık hakim olmuştu. Kral yaptığı sürprizin etkisinden pek memnundu. ''Sana demiştim Tex.'' diye fıkırdadı. Bana bir teklik borcun var, unutma. Mac elini uzatıp ete dokundu. Mahlu, gerçek bu. Larkin de ete dokundu. Etin neye benzediğini unutmuşum bile dedi. Vay canına, sen bir dahisin, dahi. Benim doğum günüm. Kutlamaya karar verdim ve bunu buldum. Kral bir şişeyi kaldırıp gösterdi. Nedir o? Sake. Mac inanman diye bağırdı. Üstelik burada bir domuzun da en aşağı yarısı var. Bir eti, bir şişeyi koklayıp bağırdı. Tanrım, hepsi gerçek, gerçek, gerçek. Yaşasın. Hepsi güldü. Tex, kapıyı kilitlesek iyi olacak. Kral Peter Marlowe'a döndü. Tamam mı ortak? Peter Marlowe hala hayretle ete bakıyordu. Hangi cehennemde buldun bunu? Uzun hikaye. Kral bıçağı eline alıp eti güzelce parçaladı, tencereye attı, üzerine biraz da tuz ekti. Hepsi büyülenmiş gibi bakıyorlardı. Sonra yatağa uzanıp bacak bacak üzerine attı. Nasıl, iyi mi? Uzunca bir süre kimse konuşmadı. Herkes gözlerini yavaş yavaş pişmeye başlayan ete dikmişti. Sessizliği kapının ansızın kımıldayan kolu bozdu. Kral Tex'e işaret etti. Tex kapıyı açtı, içeri Brah girdi. Şaşkın çevresine bakındı. Sonra elektrik ocağıyla üzerindekileri gördü. Yürüyüp içindekini koklayınca yine hayret içinde başını kaldırdı. Eğer bu düşündüğüm şeyse... Kral yine kıkırdadı. Doğum günüm benim, sizi yemeğe çağırdım. Yemeğinizi kabul etmiş bulunuyorum. Elini Larkin'e uzattı. Albay Don Brah. Adım Grant Larkin. Mac ile Peter'ı tanıyor musunuz? Elbette. Brah onlara bakıp güldü, sonra Tex'i selamladı. Seni gördüğüme sevindim Don, dedi Tex. Kral yatağı gösterdi. Otursana Don, sonra da çalışmaya başlayacağız. Peter Marlowe hala Amerikan ordusunda herkesi neden birbirine ilk adıyla hitap ettiğini anlamıyordu. Subaylar, erler, herkes. Kolayca yapıyorlardı bunu. Üstelik hiç de saygısızlık olmuyordu. Hatta doğru bile geliyordu insana. Yüzüne karşı Don demelerine karşılık hepsi de gereken saygıyı gösteriyorlardı Bravo'ya. İnanılmaz şey, gerçekten öyle. Bravo, çalışıp ne yapacağız diye sordu. Kral battaniyeyi yırtarak kapıyı iyice kapatacağız dedi. Larkin inanamaz gibi ne diye sordu. Elbette dedi kral, et iyice pişmeye başladı mı burada isyan çıkar rahatça. Herifler kokuyu duyacak, ondan sonra Tanrı adına durdurabilirsen durdur. Paçamızı bırakmazlar et yiyeceğiz diye. O yüzden yemek pişirmek için burayı seçtim. Kokunun çoğu pencereden çıkıp gidecek. Kapıyı iyice tecrit eder, kokunun çıkmasını engellersek tamam. Ama dışarıda kesinlikle et pişiremezdik, bunu biliyorum. Mac başını salladı. Larkin'in hakkı var dedi. Sen bir dahisin. İnan bana, 40 yıl düşünsem bunlar aklıma gelmezdi. Gülerek ekledi. Böylece Amerikalılar dostlarım arasına girmiştir. Teşekkürler Mac, şimdi işe başlayalım. Kral ve konukları battaniyeyi uzun uzun parçalara ayırdılar. Sonra da kapı ve çevresine ne kadar delik, yarık gördülerse tıkadılar. İş bittikten sonra kral her şeyi dikkatle gözden geçirdi. İyi dedi, şimdi gelelim pencereye. Göğün demir parmaklıklar ardına gizlenmiş haline baktılar tümü birden. Bro, açık bırakalım onu dedi. Et iyice kaynamaya başlayana dek açık kalsın.
Rüzgar var mı?
Farkında değilim ki, var mı? Mac, hey Peter, omuz versene dostum diye seslendi. Mac hepsinin en ufak tefeğiydi. O yüzden Peter onu omzuna çıkardı. O da parmağını ıslatıp camdan dışarı uzatarak rüzgar olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Hemen hemen yok denecek kadar azdı. Sonra aşağı atlayıp Peter Marlowe ile Larkin'in koluna girdi. Hep birden bağıra bağıra şarkı söylemeye başladılar. Güller açtı, güneş pırıl pırıl parlıyor. Peter Marlowe Brown'un koluna girdi, o da Tex'in. Hepsi sallanarak şarkıyı sürdürdüler. Yatağa uzanmış olan kralın çevresinde dans ederek kendilerinden geçmişçesine bağırıyorlardı. Peter Marlowe, hey Raja dedi, şunu bir kere tadalım mı, ne dersin?
Kral, lütfen buyurun dedi.
Bu adamların 40 yılda bir de olsa bunca mutlu olmalarını sağladığı için yüreği gururla doluydu. Sıraya girdiler. Önce Peter Marlowe vardı sırada. Mac kaşığı alıp yemeği kutsar gibi gözlerini kapadı. Larkin de arkasından kayna, kayna, kayna ve fokurda dedi. Broh, aklını kaçırdın galiba. Söylediklerim Macbeth'ten değil mi dedi.
Ne olmuş?
Şanssızlık getirir. Macbeth'ten söz söylemek uğursuzluktur. Tiyatronun soyunma odasında ıslık çalmak gibi bu da uğursuzluktur.
Öyle mi?
Herkes bilir bunu.
Larkin boşver der gibi elini salı, desene çarpılacağız, bilmiyordum.
Neyse, zaten yanlıştır söylediklerin, dedi Brow. Ateş yan, tencere fokurda denir aslında.
Öyle değil işte, yan ki, ben Shakespeare'i iyi bilirim.
Yarınki pilavına girer misin iddiaya?
Mac kuşkulu, dikkat et albay. Larkin'in böyle şeylerdeki iddiacılığını biliyordu.
Haklıyım Mac, diye omurdandı Larkin. Ama yine de Amerikalı'nın suratındaki ifadeyi hiç beğenmemişti. Haklı olduğundan nasıl bu kadar emin olabilirsin, diye sordu.
Brah, iddiaya girmedik mi, dedi.
Larkin biraz düşündü. Kumarı severdi ama ertesi günün pilavını tehlikeye atmak.
Hayır, diye yanıtladı. Pilavımı kumar masasına koyarım ama Shakespeare için tehlikeye atmam.
Brah, yazık, dedi. Fazladan bir porsiyon hiç fena olmayacaktı.
Dördüncü perde, birinci sahne, onuncu satırdı söylediklerim.
Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
Brah, bunda şaşılacak bir şey yok, dedi. Amerika'da sanat ve tiyatro konusunda öğrenim yaptım. Gazetecilik yapmak istiyordum. Ama döndükten sonra tiyatro yazarı olmaya karar verdim.
Mac eğilip kaynayan ete bir göz atarken, seni kıskanıyorum dostum, dedi. Tüm dünyada en önemli iş yazar olmak, tabii işe yarar bir şey yazıyorsan.
Peter Marlowe, saçmalıyorsun Mac, dedi. Dünyada çok daha önemli bir yığın iş var.
Ne kadar cahilsin Peter.
Kral araya girdi. İş yapmak çok daha önemlidir. İş dünyası olmasaydı dünya çoktan durmuştu. Para olmasaydı kimse kitap almazdı, yazarlar da olmazdı.
Brah, baş verin ekonomiye, paraya, ıvır zıvıra, diye güldü. Bunların hepsi çok maddi şeyler. Mac aslında haklı.
Peter Marlowe, neden bu kadar önemli görüyorsun yazarlığı, Mac, diye sordu.
Dostum, her şeyden önce olmak istediğim ama bir türlü olamadığım bir şey bu. Çok kez denedim ama bir türlü yazdıklarımın sonuna ulaşamadım. En zoru da bitirmek. Ama daha önemlisi, yazarlar yaşadığımız gezegen için bir şeyler yapabilen kişiler. Bir iş adamı dünyanın gidişinde etkin olamaz.
Kral, saçma, dedi. Ya Rockefeller,
Morgan Ford, DuPont, ötekiler?
Onların sayesinde bir yığın bilimsel araştırma yapılabiliyor da dünya bir yerden bir yere varıyor. Hastaneler, sanat, hep onların desteğiyle yürüyor. Onların parası olmasaydı.
Bro sinirli. Ama onlar da bu kadar parayı kimilerinin cebinden alarak yaptılar, dedi. Onlar için çalışıp paraya kazanmalarını sağlamış olanlara bu parayı vermeyi hiç düşünmezler. Kan emici herifler.
Kral öfkeyle, sanıyorum demokratsın, dedi.
Elbette öyleyim. Roosevelt'a bak. Ülke için neler yaptığına bak. Kahrolası cumhuriyetçiler ülkeyi o hale sokmuşlardı ki başa geçtiği zaman...
Yalan bu, sen de biliyorsun. Cumhuriyetçilerle ne ilgisi var? Ekonomik bir krizdi o.
Baş versen ekonomik krizi filan cumhuriyetçiler...
Larkin kızgınlıkla, hey buraya bakın, diye bağırdı. Karnımızı doyurana dek siyaset yok, tamam mı?
Brah istemeden öyle olsun, dedi.
Ama bu herifin dünyadan haberi yok. Mac, hala anlamadım neden yazarlığın o kadar önemli olduğunu.
Evet, bir yazar eline bir parça kağıt alıp bir görüş ya da bir fikir üretebilir. Eğer insanları etkileyecek kadar güçlüyse o fikri tuvalet kağıdına bile yazmış olsa tüm dünyayı etkileyebilir. Modern ekonomide hiçbir gücü olmasa bile dünyayı değiştirebilecek tek kişi odur. İş adamı belirli miktarda parası olmazsa hiçbir şeyi değiştiremez. Politikacı belirli bir güç kazanmamışsa değiştiremez. Çiftçi yapamaz, muhasebeci yapamaz. Oysa yazar, öyle değil mi Larkin?
Öyle.
Bro, ama sen propagandadan söz ediyorsun, dedi.
Ben propaganda yazar olmak istemiyorum.
Kral, sinema öyküleri yazdın mı Don, diye sordu.
Şimdiye dek hiçbir şey satmadım. İnsan yazdıklarından bir şey satmamışsa yazar sayılmaz. Ama sinema çok önemli. Biliyorsun, Lenin sinemanın şimdiye dek keşfedilmiş en önemli propaganda aracı olduğunu söylemiş.
Kralın saldırıya hazırlandığını görünce ekledi.
Komünist değilim, orospu çocuğu. Sana göre iki satır Lenin, Troçki, Stalin okuyan komünist sayılır, değil mi?
Mac'e döndü. İşte bunlar böyle, dedi kral. Ama kabul etmen gerekir ki demokratlar arasında çok kızıl var, diye mırıldandı.
Ne zamandan beri Rusya yanlısı birine komünist deniyor. Biliyorsun Rusya bizim müttefikimiz.
Mac üzgünüm böyle olduğuna dedi. Tarihsel bir hatadır bu.
Neden?
Sonradan başımıza bir yığın dert çıkacak. Özellikle doğuda. Zaten savaştan önce bile doğudakiler kımıldanıp duruyorlardı.
Bundan sonra olacak en önemli şey televizyon bence dedi Peter Marlow. Biliyor musunuz? Londra'da seyrettim ben.
Çok duydum ama hiç görmedim dedi bro.
Kral başını salladı. Ben de görmedim. Ama iyi iş yapılır televizyonla. Bro herhalde Amerika'da olamaz televizyon diye güldü. İngiltere gibi küçük ülkelerde kolay. Ama koca Amerika'da nasıl televizyon yayını yaparsın? Zor, çok zor. Hatta olanaksız bence. İngiltere için tamam ama Amerika için gibi gerçek bir ülkede.
Peter Marlow kasıldı. Ne demek istiyorsun?
Demek istiyorum ki bizim paramız, bizim silahlarımız, bizim yardımımız olmasaydı savaş sürer giderdi.
Buraya bak ihtiyar. Bizim savaşımız değil elbette, sizin de savaşınız. Kıçınızı kaldırıp bir şeyler yapmanız için biz yardım etmeseydik hala oturuyordunuz.
Peter Marlow ile Bro kızgın kızgın bakıştılar. Saçma. O zaman neden Avrupa'nızdaki işleri kendi kendiniz halledemiyorsunuz? Yüzyıllardır birbirinizi yiyip duruyorsunuz. Rahat dursaydınız bizi de rahat bırakırdınız. Daha önce haddinizi bildirmeliydik zaten size.
Ve böylece bir anda ortalık birbirine girdi. Mac ile Peter Marlow bağırışıp duruyorlar. Larkin Brown'un gözüne bir yumruk indirmeye çalışıyor. Kimse kimsenin ne dediğini anlamıyordu. Kral da bu arada Brown'a bir tane yapıştırdı. Sonra ansızın kapı vurulunca hepsi kaskatı kesildiler.
Bir ses ne halt karıştırıyorsunuz orada diyordu.
Sen misin Griffiths?
Ya kim olacaktı? Karolası Adolf Hitler mi? Bu ne gürültü be? Gerçekten deliye mi girmek istiyorsunuz?
Yok canım, kusura bakma.
Kim o diye sordu Mac. Griffiths, hücrenin sahibi.
Larkin inanamaz gibi hücreyi kiraladın mı yoksa diye sordu.
Elbette, Griffiths akıllı bir iş adamı. Saati 3 papele kiraladı bana, zaten hep böyle yapıyor. Başını dinlemek isteyenlere saati 3 papele kiraya veriyor. Böylece de iyi para kırıyor.
Bro bahse girerim fikir onun değil dedi. Kral güldü.
Sana da yalan söylenmiyor. Tamam fikir benim. %10 alıyorum.
Sadece 10 mu? Fena değil.
Bro eğilip yemeğe baktı. Hey çocuklar fıkır fıkır kaynıyor. Oldu galiba.
Herkes çevresine toplandı. Gerçekten kaynıyordu.
Pencere yerlesek iyi olacak. Yakında koku iyice ortalığı sarar.
Mac, Larkin ve Tex pencereyi battaniye ile kapattıktan sonra gözlerini tencereye dikip duvara yaslandılar. Herkes sabırsızlıkla bekliyordu. Peter Marlow ocağa yakın oturduğu için yemeği arada bir karıştırmak ona düştü. Suyu azalmış, içindeki fasulyeler şişip pembeleşmişti. Tüten buharından gerçek et kokusu geldikçe hepsinin ağzı sulanıyordu. Kral uzanıp yemeğe biraz da baharat ekti. Yerli otlar, biberler, turmerik, kajang, huan, taka ve sarımsak, karabiber tadı daha da güzelleşmişti mutlaka. Kabarcıklar iyice büyüdüğü zaman kral içine yeşil papaya attı. Hepsi ter içindeydiler. Bacaklarından, kollarından, şakaklarından terler süzülüyordu ama kimsenin umurunda değildi. Gözlerinin önünde et pişiyordu. Düş değildi bu. Üstelik birazdan da yiyeceklerdi, inanılmaz gibi. Peter Marlow gerçekten merak etmediği halde sırf laf olsun diye ''Nereden buldun eti?'' diye sordu. Açlık dolu, sessizliği bozmak istemişti yalnızca. ''Kral Tanrım ne kadar güzel kokuyor, ne güzel kokuyor?'' diye düşünürken birden ''Hawkins'in köpeği'' deyiverdi.
''Hawkins'in köpeği mi? Yani Rover mı? Onun köpeği mi?'' ''Küçük bir domuz sanıyordum.''
''Ne? Hawkins'in köpeği mi?''
''Aman Tanrım.''
Peter Marlow bağırmamak için kendini zor tutuyordu.
''Yani şu Rover'ın bunu mu?'' dedi.
''Kral tabii.'' dedi. Bir kez sırrı açıklanmıştı, gerisi önemsizdi.
''Size daha önce söylemek istemiyordum. Yedikten sonra söyleyecektim. Ama boş verin, ne olacak?'' dedi. Herkes ne diyeceğini bilemez gibi birbirine baktı.
Sonra Peter Marlow, ''Hey Tanrım, Hawkins'in köpeği ha?'' diye inledi.
Kral bakın buraya diye başladı. Ne fark var? Hayatımda gördüğüm en temiz köpekti o. Herhangi bir domuzdan da temizdi. Biz ne yediysek o da onu yedi. Hatta tavuklardan bile temizdi. Et ettir, bu kadar basit.
Mac keyifle elbette dedi. Köpek yemek kötü bir şey değil ki. Çinliler hep yerler köpekleri. Besindir, iyi bir besin.
Tabii öyle. Burak oldukça sinirli. Biz Çinli değiliz. Bu da Hawkins'in köpeği diye omurdandı.
Peter Marlowe nasıl bakacağız Hawkins'in yüzüne diye ekledi. Ben Robert'ı yemek istemiyorum o kadar.
Mac bakmazsın Hawkins'in yüzüne dostum. Başını öte yana çeviriver dedi. Evet ben de yüzüne bakamayacağım.
Oh öyle de güzel kokuyor ki.
Kral acımasız tabii güzel kokuyor dedi. İstemeyen gidebilir.
Kimse yerinden kımıldamadı. Aksine yemeğe daha da çok yaklaştılar. Fokurtuları dinlediler. Kokuyu da içlerine çektiler. Tüm dikkatler kaşıkla eti iteleyen kralın üzerindeydi. Henüz kemikten kolayca ayrılamıyordu et. Kral bir parça kopardı, üfleyerek tattı. Nefis. Sonra hepsi teker teker küçük birer parça aldılar. Peter Marlowe da aldı.
Tanrım harika bir şeydi. Et yiyebilmek.
İnanılmaz. Biraz daha tuz, azıcık daha biber, baharattan bir parça daha.
Kral, bir saat sonra yiyebiliriz dedi.
Arada bir battaniyeyi aralayıp odayı havalandırıyorlardı. Tabii etin kokusu da böylece ortalığa yayıldı. Çang ile pişmiş et kokusu herkesin burnuna gitti. Hapishanenin içinde koridorlarda kapıdan sızan bir damla koku bile aç insanları baştan çıkarmaya yetmişti.
Hey Smithy, duyuyor musun kokuyu?
Elbette duyuyorum, burnum var benim de. Nereden geliyor bu?
Dur bir dakika, bu binanın içinden geliyor bu, yukarıdan bir yerden.
Bahse girerim, sarı herifler bizim için yeni bir işkence olsun diye yapıyorlardır. Et pişiriyorlar şimdi de.
Onlardır tabii, piç herifler.
Hayır, binanın içinden geliyor koku.
Rüzgar be, rüzgar getiriyor, binada ne işi var etin?
Yeni Japon işkencesi.
Belki hayal görüyoruz, yani hayal duyuyoruz, insan kokuyu hayal edemez mi?
21. ayrımın sonu, sayfa 237.